Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mütedahhirin. Muhterem dostlarım, değerli dinleyenlerim, Enfal suresinin 64. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizden niyazımız, Kur'an-ı Azimüşşan'la bizi hem fikren, mana cihetiyle, hem duygularımız itibariyle, hem de hayatımızın her safhasında Kur'an'la bir ülfet nasip ve müyesser eylesin diye dua ederek başlamak istiyorum. Kur'an'la ülfet, Allah'la ülfettir. Yani Cenab-ı Hak kendileriyle ülfet ettiği kimselere Kur'an'la ülfet etme, onunla kaynaşma, onunla bütünleşme nimetini lütfeder. Onun için Kur'an ülfetini, Kur'an'la kaynaşmayı hayatımızın en önemli gayelerinden, hedeflerinden biri haline getirmek gerekir diye doğrusu düşünüyorum. Rabbimiz niyetlerimizi samimi kılsın. İnşallah ve Kur'an'ın hazinelerinden gönüllerimizi, hayatımızı en güzel şekilde istifade ettirmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim. Estağfirullah. Ya eyyühen nebi, hasbükallahu ve men ittebaake minel müminin. Ey peygamber, Allah sana da, sana tabi olan müminlere de yeter. Burada bu ayeti kerime iki şekilde tercüme edilebiliyor. Şöyle, Resulüm, sana Allah ve sana tabi olan müminler yeter anlamında, sana Allah ve sana tabi olan müminler yeter anlamında bu ayet anlaşılabileceği gibi, ey peygamber, sana da sana tabi olan müminlere de Allah yeter şeklinde anlaşılabilir. Her iki manada esasen hem peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hem de müminlere bir cesaret, bir efendim Allah'a tevekkül ve teslimiyet duygularına yönelik bir teyit, bir güçlendirme ifade ediyor. Yüce Rabbimiz Kur'an'ın birçok yerinde zat-ı uluhiyetinin kullarına yeteceği üzerinde durur. Yani başka dayanak, barınak, sığınak aramamaları üzerinde hassasiyette durur adeta. Mesela hasbunallah ve ni'mel vekil. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dayanaktır. Ne güzel tevekkül edilecek. Her işimizi kendisiyle, kendisine rahatlıkla bir şekilde dayayabileceğimiz, kendisinden yardım dileyebileceğimiz Mevla'dır diyerek böyle bir Yüce Rabbimiz adeta bir mümin sloganı ortaya koyar. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Eleysallahu bikafin abde. Yine Allah sorar bir başka ayette. Allah kuluna kafi değil mi? Bunun bu ayet okununca hemen mümin insan bela demeli. Yani elbette yeter. Allah kuluna elbette yeter demeli. İşte kişi hayatının merkezine böyle bir Allah'a güven duygusunu yerleştirirse, gönlünün tam ortasında böyle bir Allah bana yeter, o ne güzel Mevla, ne güzel vekildir anlayışı bir yürekte oturursa, hakikaten o insanı sarsmak, o insanı yere düşürmek, o insanı ümitsizlik girdabında boğmak mümkün değildir. Allah bize yeter diyen insanın ümidini söndürme kimsenin haddi değildir. Zira o yerlerin ve göklerin sahibine dayanmış, her şeyin hazinesi kendi katında olan Mevlasına güvenmektedir. Dolayısıyla böyle bir kul daima mutmain bir kuldur. Yani gönlü oturaklaşmış bir kuldur. Allah'tan başkasından korkmayan, kendi zafiyetine, hazırlıksızlığına değil, Rabbinin yüceliğine dayanarak yola çıkan bir kuldur. Allah kendine güvenip dayanana da yeter. Nitekim ayet-i kerimede وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ fehüve hasbuh buyurur. Yani kim Allah'a güvenip dayanırsa o ona yeter. Elbette efendim bu güvenmenin temeli, arka planı boş değildir. Bir kere böyle bir kul Rabbini doğru tanıyorsa, Rabbi ile böyle bir bağ kurmuşsa, elbette onun kendinden istediği emirleri, nehileri yerine getirme azminde, gayretinde olacaktır. Yani bir kuruntu halinde, efendim, elini kolunu kaldırmadan, sünnetullah dediğimiz Allah'ın kanunlarına, prensiplerine uymadan, Yüce Rabbimizin şu alemde koyduğu sebepler çerçevesinde bir takım efendim gerçeklere uymadan, onları göz ardı ederek, yalnız Allah bana yeter diye tabiri caizse bir kuru bir söz söylüyorsa, böyle bir söz söylüyorsa, içi boşsa, altyapısı yeterli dolu değilse, onun gereğini ifa edecek bir iç donanıma sahip değilse kul, onun hasbünallah demesi belki sonuç doğurmayabilir. Ama hakikaten Cenab-ı Hakk'ın gerek kelami emirlerini, yani peygamberler vasıtasıyla gönderdiği mesajları doğru kavrar ve gerekse kainata koyduğu mizana, ölçüye, dengeye ve hakikatlere, prensiplere aşina bir şekilde davranıyorsa bir kul, vazifesini yerine getiriyorsa ve bu kul hasbiyallah, Allah bana yeter diyorsa, o zaman hakikaten Yüce Rabbimiz onu asla mahcup ve mağdur etmez, yardımsız bırakmaz. Bir de şöyle, eğer hasbiyallah diyecek kadar, Allah bana yeter diyecek kadar bir iman kulun yüreğini doldurduysa, zaten o kişi sürekli Allah'la adeta alışveriş yapan ve sürekli gönlü onunla dolan birisidir. Öyle olunca bu insan zaten kavidir. Bu insan yani güçlüdür. Bu insan zaten yüreğinde küçük kaygılar taşımayan bir insandır. Yüreği pek bir insandır. Nerede nasıl davranacağını bilen bir insandır. Zira basireti ve firaseti açılmış, idraki, akletme özelliği güçlü çalışan birisidir. Ve Cenab-ı Hakk'ın ilhamlarına gönlü açıktır. Elbette böyle bir kul ayağı tökezlemez biiznillahü teala. Tökezleyecek olsa da mutlaka Allah onu tutar kaldırır. Bir şekilde kaldırır. Cenab-ı Hakk'ın yerde gökte nice melekleri, nice orduları vardır. وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ Allah böyle buyurur. Rabbinin ordularını ancak en o bilir der. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır buyurur Yüce Rabbimiz. Öyleyse bir kul Allah'a tam teslim olur, tam tevekkül sahibi olur ve üzerine düşen kulluk vazifelerini, kulluk adabını, edebini en güzel şekilde icra etmeye çalışır ve bana Allah yeter derse, hakikaten Allah onu gayra muhtaç etmez, başkasına muhtaç etmez. İşte bu ayette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun şahsında tüm inananlara böyle bir terbiye veriliyor adeta. Ey Nebi, ey Peygamber, Allah sana da, sana tabi olan müminlere de yeter. Hepinize yeter Allah. Hepinizin efendim ihtiyacını görür Allah. Hepinize Allah gerekli yardımı yapacak güçtedir. Başkasına muhtaç olmayacak derecede her biriniz Allah'ın yardımına mazhar olabilirsiniz. Bu bakımdan endişeniz olmasın demektir. Ya eyyühen nebi, harrudil müminine alel gıtal. Ey nebi, ey peygamber, müminleri kıtale yani savaşa teşvik et. Yani savaş konumu söz konusu olduğunda teşvik et. Ya da savaş durumu ortaya çıktığında teşvik et. Onları savaştan korkmamaları noktasında sürekli takviye et. Bu anlamda müjdeleyerek teşvik et. Şehadet neticesinde ulaşabilecekleri mertebelerden onlara bahsederek onları teşvik et. Savaş sonrasında kazanacakları izzeti onlara hatırlat. teşvik et. Eğer savaştan kaçacak olurlarsa tadacakları zilleti hatırlatarak teşvik et. Eğer savaştan kaçacak olurlarsa ahirette karşılaşacakları azabı onlara hatırlatarak teşvik et. Hulasa onları müjdeleyerek ve korkutarak sürekli bir teşvik halinde ol. Efendim insan zaman zaman bu anlamda takviyeye ihtiyaç hisseder. Telkinlerin çok büyük ehemmiyeti vardır, önemi vardır. Bir şekilde savaş tabii zor bir sınavdır. Zor bir imtihandır. O imtihanda başarılı olabilmek için kafanın, kalbin, duyguların, fikriyatın hepsinin bir şekilde hazır olması gerekir. Bunun için ordulara bakarsınız mesela, ordular savaşa hazırlanırken hem güçlü hatipler, komutanlar onlara güzel güzel konuşmalar yaparak teşvik ederler. Vatan sevdasından, namus efendim, haysiyet, şeref, izzet noktasından yola çıkarak din-i mübini İslam'ın ilahi kelimetullah'ın yücelmesi telkininde bulunarak daha birçok şekilde askerleri teşvik ederler. Bazen işte mehter gibi mesela bir takım insanı ölüme severek gitmeye vesile olacak bir takım argümanlar da kullanılır. Bu önemlidir. Yani o teşvik çok yönlü olmalıdır. Hem sözlü, hem fiili, hem de hazırlıklar cihetinden olmalıdır. İşte Cenab-ı Hak da Habib-i Edibine aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ki o aynı zamanda o başkomutandır. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın birçok fonksiyonu vardır. Devlet başkanlığı vardır, harp komutanlığı vardır. İşte birçok noktada Efendimiz aleyhissalatü vesselam roller üstlenmiştir. Burada da bir başkomutan olarak, bir peygamber olarak, bir devlet başkanı olarak ey Nebi, müminleri kıtale teşvik et. Savaşa hazırla. اِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنَ Şayet sizden sabreden 20 kişi olursa onlar 200 kişiye galip gelir. وَاِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَتُنْ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Eğer sizden 100 kişi olursa inkarcılardan 1000 kişiye galip gelirler. بِيَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ Çünkü o kafirler gerçekten anlamayan bir topluluktur. Buradan anlıyoruz ki esasen iman 1'e 10 diyebileceğimiz derecede bir güç katıyor müminlere. Bir kişi 10 kişiye bedel. 100 kişi 1000 kişiye bedel. İman böyle bir şey. Şöyle diyelim, şehadeti, Allah yolunda şehit olmayı ve şehitlerin ölmediğini bilen, buna inanan, yürekten inanan ve Allah katında şehitlere nice nice nimetlerin hazırlandığının şuurunda olan bir mümin ölümden korkanlar gibi olur mu? Elbette olmaz. Bir insan ölümü göze aldıysa o çok güçlü bir adamdır. İşte müminler bir şekilde kafirlerin ummadıklarını umacak nimetlere mazhar olacaklardır. Yani çünkü kafirler için öldükten sonra dirilmek ya da cennet nimetleri, cemal-i ilahi, rıza-i ilahi gibi bir takım argümanlar yoktur. Zira onlar zaten inkarcıdırlar. İnkarcı olunca korkaktırlar. Esasen kafir korkak insandır. Bunun için Yüce Rabbimiz bir mümini 10 kafire bedel görüyor. Eğer diyor sayıca az bile olsalar ey Nebi, 1'e 10'sa bile oran sen yine teşvik et. Hatta bu ayetten yola çıkarak alimlerimiz demişlerdir ki bu ayet nazil olunca 10 kat fazla olsa bile müşrik ordusu, kafir ordusu müminlerin onlara karşı kıtal etmesi, savaş yapması farzdı diyorlar. Çünkü o zaman denk oluyor. Onların 1000 kişisi var, sizin 100 kişiniz var. Karşılıklı denksiniz demektir. Eğer harpten kaçarsanız, kıtalden kaçarsanız bunun cezasını çekersiniz demektir. Fakat bu tabii bu yüksek seviye müminlere biraz gözlerine ağır geliyor. Tabiri caizse gönülleri acabalar da oluşabiliyor. Neticede insan bu nasıl olacak diye düşünebiliyor. Cenab-ı Hak Bir sonraki ayette bunu hafifletiyor. El-âne haffefallâhu ankum ve alime enne fîküm zâfe. Allah diyor şimdi sizdeki bu zafiyeti bildiği için de bu mükellefiyetinizi, sorumluluğunuzu hafifletti. Şimdiki hüküm şu. Fe in yekum minkum mi'etun sabira yalibu mi'eteyn. Ve in yekum minkum elfun yalibu elfeyni bi'iznillah. Vallahu me'as sabirin. Şayet sizden sabredici 100 kişi olursa, sabırlı 100 mücahit olursa, onlar 200 kişiye galip gelirler. Sizden 1000 kişi olursa, Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir. Bu yeni hüküm bu. Şimdi alimlerimiz diyorlar ki, bu ikinci ayet, gelen ayet, birinci ayetin hükmünü neshetmiş, yani ortadan kaldırmıştır. Artık ikinci hüküm geçerlidir diyorlar. Ama bazı müfessirlerimiz de derler ki, hayır, biri diğerini tamamen ortadan kaldırmış değil. Şu an ikincisi vücubiyet, yani farz ifade eder. Yani şöyle diyelim, düşman ordusu sizin iki kat gücünüzde olsa, orada harpten kaçmak büyük günahtır. Yani haramdır, iki kat. Fakat müminler eğer kendilerini hazır hisseder, hakikaten güçlü bir imanla, sabredici, sebat edici bir orduyla düşmanlar kendilerinden 10 kat fazla olduğu halde karşı çıkacak olurlarsa da bu da onlar için mübahtır. Yani yerine getirebilecekleri bir şeydir. Böyle göğüsleyebilecekleri bir haldir. Bunun da önü açık. Fakat Yüce Rabbimiz, Rahman ve Rahim olan Mevlamız kullarını meşakkate sokmamaktadır. Allah kulları için kolaylık diliyor, zorluk dilemez. Bu bakımdan her ne kadar sabredici müminler 1'e 10 kadar güçlü oluyor iseler de yine de Cenab-ı Hak onları 1'e 2, yani 100 kişiniz varsa 200 kişinin karşısına çıkabilirsiniz. 1000 kişiniz varsa 2000 kişinin karşısına çıkabilirsiniz. Çıkmalısınız. Hatta çıkabilirsiniz değil, çıkmalısınız. Emredir bu. Daha fazla düşman ordusu daha fazla ise de orada çıkabilirsiniz diyebiliriz. Onun önü yine açıktır demişlerdir. Dolayısıyla 65. ayette nesholunmamıştır, hükmü ortadan kalkmamıştır demişlerdir. Fakat Cenab-ı Hak burada hafiflettiğini beyan ediyor. Dikkat edilirse Allah şimdi sizden bu mükellefiyeti, bu sorumluluğu biraz hafifletti buyuruyor. Hafifletti buyurduğuna göre burada bir ruhsat vermiş oluyor. Ama arzu edilirse, azmedilirse 1'e 10 karşılığı olacak şekilde düşmana karşı durulabilir demektir. Cenab-ı Hak kullarına adeta vaat ediyor. Siz diyor galip gelirsiniz. Ancak sizden istenen şu burada, bir kavi imanla Allah'a bağlılığınız güçlü olacak. İkincisi de sabrınız olacak. Burada dikkat edilirse her bir sayıdan sonra sabır kelimesi geçiyor. Yani sabır, sebat varsa bu olur. Müminlere bu yardım gönderilir. Bu şekilde galip gelirler. Sabırsızlık varsa ama, sabırda zafiyet varsa, imanda zafiyet varsa burada bu sonuç ortaya çıkmaz. O zaman müminler kendilerini sorgulamalılar. Şayet düşmanlar kendilerinden diyelim bir kat daha fazla iseler ve müminler orada mağlup oluyorlarsa, burada iki şeyde problem var. Bir, ya imanda zafiyet var, ya iyi organize olamamanın verdiği bir sabırsızlık var. Bir zafiyet var, bir hastalık var demektir ordunun içerisinde. Onu tamir etmeye bakmalılar. 67. ayet-i kerime. مَا كَانَ لِنَب۪يِّنْ اَنْ يَكُونَ لَهُ اَسْرًا حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْاَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Evet, hiçbir peygambere düşmanın belini kırıp yeryüzünde hakimiyetini iyice perçinleyinceye ve dinini insanlar arasında yerleştirinceye kadar esirleri olması uygun değildir. تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا Siz dünyanın geçici menfaatlerini istiyorsunuz. Yani malına mülküne talipsiniz adeta. Halbuki vallahu yuridul ahire, Allah ahireti murad ediyor sizin için. Vallahu azizun hakim, Allah azizdir, asla mağlup olmaz, daima galiptir, hakimdir, yaptığı her şeyi sapasağlam yapar ve nice nice hikmetlerle yapar. Evet, bu ayet-i kerimede özellikle Bedir gazvesiyle ilgili nazil olmuştur. Orada 70 kadar müşrik bir şekilde öldürülmüş, bir o kadar da esir alınmıştı. İslam'ın ilk savaşıydı ve orada üzerlerine gelen Mekke müşriklerine karşı çok ciddi bir zafer kazanmıştı müminler. Orada belki o zaferi tam perçinlemek gerekiyordu. O 70 tane esir olmaktansa 140 tane düşman ordusunun öldürülmesi çok daha belki, demek ki daha önemliydi. Gözlerini korkutma anlamında. Bir daha böyle bir şeye tevessül edemesinler, gelemesinler anlamında daha etkin olabilecekti. Fakat tabii bir harp gelenekleri var. O gelenekler çerçevesinde esir de bir gerçek, harbin bir gerçek sonucu. Zaman zaman esirler de ortaya çıkıyor. Fakat Yüce Rabbimiz burada hiçbir peygambere diyor, yeryüzünde tam böyle diyor, hakimiyet tam sağlamadan böyle esirleri olması bir peygamberin doğru değil. Yani çok güçlü, zaten güçlü bir devletsiniz, o zaman esirleriniz olabilir ama eğer daha zayıf, henüz daha yeryüzünde bir ağırlığınız, şiddetiniz, tam izzetiniz tam olarak gerçekleşmeden böyle bir yola başvurmanız doğru değil. Bir peygambere böyle bir şey olması uygun değil buyuruyor Yüce Rabbimiz. Şimdi burada şöyle tefsirlerimizde bazı rivayetlere yer veriliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaş bittikten sonra ellerindeki bu esirler ne yapılacak? Bu konuyu ashabıyla istişare ediyor. Ne yapalım diyor. Esirler hakkında görüşleriniz nelerdir? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki, ya Resulullah diyor, bunlar amca ve akraba çocuklarıdır. Onlardan fidye almanı uygun görüyorum. Böylece fidye kafirlere karşı bize güç olur. Belki Allah'ın hidayetiyle ileride bunlar Müslüman da olurlar diye görüş beyan ediyor. Hazreti Ömer'e soruyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ömer sen ne dersin diyor. Ne yapalım bu esirlerle ilgili? O da diyor ki ben diyor Ebu Bekir gibi düşünmüyorum ya Resulallah. Bana göre diyor kellelerini uçurmamız için bize izin verin. Yani bunları da öldürelim. Mesela diyor Ali kardeşi Akil'i öldürsün. Ben de filan yakınımın canını okuyayım diyor. Çünkü bunlar kafirlerin öncüleri ve ileri gelenleridir diye görüşünü beyan ediyor. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in görüşünü değil de Hazreti Ebu Bekir'in görüşünü tercih ediyor. Yani fidye veren fidye mukabilinde serbest bırakılacak. Okuma yazma bilen 10 tane Müslüman çocuğa okuma yazma öğreterek serbest bırakılacak. Bu şekilde bir sonuca varıyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam istişare ediyor ve bu karar alınmış oluyor. Hazreti Ömer anlatıyor. Ertesi gün diyor, ben diyor Resulullah'ın yanına uğramıştım. Baktım Ebu Bekir de onun yanında. Fakat diyor ikisini de ağlar bir şekilde gördüm. Sebebini sordum. Sizi ağlatan nedir? Niye ağlıyorsunuz dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, arkadaşlarının fidye alarak başıma getirdikleri yüzünden dedi. Yani esirlerden fidye alalım demeleri yüzünden dedi. Ve yakındaki bir ağacı göstererek cezayı, yani Allah'ın göndereceği cezayı kendilerine şu ağaç kadar yaklaşmış gördüm. Yani bu ayet iniyor. Hatta bu ayetin bir sonraki ayet de aynı konuyla ilgili. Diyor ki hepimiz diyor eğer azap gelecek olsaydı Ömer diyor senden başka, senin gibi düşünenlerden başkası herhalde kalmazdı. Azap hepimizi helak ederdi. Fakat Cenab-ı Hak Rahman ve Rahim olan Mevlamız affediyor. Ki bir sonraki ayet bununla ilgili. Levla kitabun minallahi sebak lemessekum fima ahadtum azabun azim. Eğer diyor Allah'tan daha önce verilmiş bir hüküm olmamış olsaydı, Allah'ın bir hükmü daha önceden verilmiş olmamış olsaydı, aldıklarınıza karşılık size büyük bir azap dokunacaktı. Şimdi burada önceden Allah tarafından verilmiş hüküm nedir? Ne olabilir? Burada açıklanmıyor o. Alimlerimiz bu konuyla ilgili daha önce bir işte yazılmış olan bir hüküm, bir karar verilmiş olmasaydı hükmünün ne olacağına dair şunları ifade ediyorlar. Birincisi, tabii insan bilmediği konularda, ilahi vahyin gelmediği konularda peygamber de olsa orada istişare ile içtihat etmesi gerekiyor. Yol bu. Allah'ın gösterdiği yol da bu. İşte veşavirhum fil emr. Bu önemli işlerde o ashabınla istişare et diye buyuruyor Cenab-ı Hak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu istişare emrini yerine getiriyor. Ve istişare neticesinde de içtihat ediyor. Yani bir karara varıyor. Bu karar zaten Allah'ın muradına uygunsa, yani Cenab-ı Hakk'ın arzuladığı bir kararsa, iki sevap oluyor orada, isabet etmiş oluyor. Yok, Cenab-ı Hakk'ın muradına uygun değilse, doğru bir usulle bir sonuca varıldığı için, istişare neticesi, bütün gayretler gösterilerek bir sonuca varıldığı için, yine bir ecir alınıyor. Dolayısıyla burada zahiren bir hata yok. İşte Yüce Rabbimiz böyle bir sünnetullahı var. Yani bir kanunu var kulları üzerinde. Bunu da işte böyle bir, daha önceden böyle bir hüküm söz konusu olmamış olsaydı, yaptığınız yanlış sebebiyle tabiri caizse aldığınız bu karar neticesinde siz efendim büyük bir azaba uğrayacaktınız buyuruyor. Başka görüşler de var. Daha önceki hüküm ne olabilir diye. O da mesela bir kısmı şöyle. Ganimetlerin helal kılınacağına dair geçmiş hüküm. Yani Cenab-ı Hak ganimetlerin müminlere helal olacağına hükmetmişti. Bunlar da işte savaş neticesi, ele geçen ganimetler hevesinden olsun ya da esirler karşısında alınacak fidyenin kendilerine menfaat olarak dönme niyetinden olsun, böyle bir yola gitmiş oluyorlar. İşte Cenab-ı Hak ganimetleri helal kılması sebebiyle bunlara bir azap uğramamış oluyor. Yine alimlerimiz derler ki, Cenab-ı Hak Bedir Harbi'ne katılanların geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlayacağına dair Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir vaadi vardı. İşte o vaat sebebiyle böyle bir hata işlemiş olsalar bile onlar Bedir'e katıldıkları için, Bedir gazetesine katıldıkları için Allah onları bağışlamış oldu. Yine bir başka izah şudur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların içlerinde bulunduğu sürece Allah onlara azap etmeyeceğine dair yine vaadi var. Dolayısıyla bu vaat sebebiyle onlara bu büyük azap ulaşmamıştır diyorlar alimlerimiz. Daha başka tevcihlerde, izahlarda var ama buradan anlaşılan şu ki, demek ki İslam'ın ilk döneminde o Bedir Harbi'nde Cenab-ı Hakk'ın muradı müminlerin zaferini daha da perçinleştirebilecek bu anlamda esir almak değil de daha fazla düşman ordusunu perişan etmek olduğunu anlıyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ın muradı bu. Orada müşriklere iyi bir ders verilecekti. Belki böyle bir ders verilmiş olsaydı diyelim, Uhud'a gelmeye bile cesaret edemeyebilirlerdi. Fakat takdiri hüda, Mevlamızın takdiri böyle gerçekleşmiştir ve biz onun arka planını da çok da bilmiyoruz. Evet, bir sonraki ayette artık Cenab-ı Hak fekulu mimma ganimtum halalen tayyiba. Artık diyor, ganimet olarak elinize geçenlerden tertemiz olarak, helal olarak yiyin için. Vettegullah. Ama yine Allah'tan sakının, korkun. Burada da hudutlara dikkat edin. Ganimet noktasında da efendim titiz olun. Haksız yere efendim birbirinizin hakkını yiyerek ganimetlere sahip olmaya çalışmayın. Vettegullah. Allah'tan korkun. İnnallâhe gafurur rahim. Allah bağışlayan, mağfiret eden ve merhamet edendir. Tekrar 70. ayette devam ediyor Rabbimiz. Ya eyyühen nebi, ey peygamber, kul limen fi eydiküm minel esra, elinizde bulunan esirlere şöyle söyle buyuruyor Rabbimiz. İn ya'lemillahu fi gulubiküm hayran, eğer Allah sizin kalbinizde imana doğru bir meyil olduğunu bir şekilde bilirse, ki bilir, eğer böyle bir meyil olacak olursa demek aslında, böyle bir kalbinizde imana karşı bir yatkınlık görürse, yu'tikum hayran mimma uhide minkum, şunu bilin ki sizden alınandan daha hayırlısını, daha üstününü size verir Allah. Ve yağfir lekum, ve sizi bağışlar. Vallahu gafurur rahim, Allah bağışlayan, mağfiret eden ve merhameti çok olandır. İşte burada da Cenab-ı Hak özellikle elde edilen esirlere iyi davranılmasını istemektedir. Yani bu esirler Allah'ın kulu onlardı elbette. Cenab-ı Hak, madem ki öldürülmediniz ey esirler, öldürülmediniz, o zaman bunu fırsat bilip, bu öldürülmemeyi fırsat bilip, siz de artık hayatınızı, ebedi hayatınızı kurtarma adına bir niyetlenin demektir adeta. Onların kurtulmasını istiyor Yüce Rabbimiz. Madem ki hayatta kaldınız, hayatta imanla diri kalın. Allah'la gönlünüz bulunsun. Şayet böyle bir şey olacak olursa, şunu bilin ki sizden bir takım fidyeler alınıyor. Tamam, malınızı veriyorsunuz hürriyetinize kavuşmak için. Fakat eğer imanla buluşursanız, hem belki dünyevi menfaatleriniz itibariyle, daha özelde de uhrevi, yani ahirette karşılaşacağınız ecirler ve nimetler itibariyle çok daha hayırlısını elde etmiş olacaksınız. Allah onlara da böyle bir ümit mesajı verilmesini istiyor. Ve arkasından ve yağfir lekum, veriyor Allah sizi bağışlar. O son derece bağışlayan ve merhamet edendir. Şöyle yine tefsirlerimizde bir hadise anlatılır. Peygamberimizin amcası Abbas da efendim esirler arasındaydı. O da zorla getirilmişti belki. Hatta iman etme arefesindeydi. Ama buna rağmen artık demek ki o topluluğun, o kitle psikolojisinin içerisinde o da geliyor. Mekke'den ordu çıkarılırken bunların içinden aşağı yukarı 10 kişi diyor ki bu kervanın giderlerini karşılayalım. Bunların içinde bir tanesi de Abbas, peygamberimizin amcası Abbas. O an için, o gün için radıyallahu anh diyemiyoruz. Ama daha sonra tabii Müslüman olacak, sonunda radıyallahu anh diyeceğiz. Evet, o gün o da taahhüt ediyor. Diyor ki ben de 800 dirhem altın bu iş için yanıma alıyorum. Yolda ihtiyaç oldukça kullanırız. Fakat yemek yedirme nöbeti kendisine gelmeden savaş başlamış ve kendisi de esirler arasına düşmüş Abbas. Paraları henüz harcamadığı için harp esnasında kendisinden artık alınmıştı. Yani ganimet olarak ele geçmiş. Alınan bu paranın kendi fidyesinin 800 dirhemi sayılmasını Efendimiz'den istiyor. Diyor ki benden bu kadar para alındı zaten diyor. Artık beni serbest bırakın. Efendimiz kabul etmiyor. Yok diyor Abbas, evet sen benim amcamsın ama aleyhimize olmak üzere yanına alıp çıktığın bir şeyi sana veremem buyuruyor. Bunu fidye olarak sayamayız. Ve bunun üzerine Abbas diyor ki hatta Peygamberimiz sen diyor senin durumun iyi. Yeğenlerin diyor Akil bin Ebi Talip ve Nevfel bin Haris'in de kurtulmaları için onların fidyelerini de sen ver diyor. Bunun üzerine Abbas diyor ki ey Muhammed, beni yaşadığım müddetçe Kureyş'te direnecek biri haline mi getireceksin diyor. Yani elinde avucunda bir şey kalmayacak. Sen diyor her şeyi almak istiyorsun. Zaten Müslümanlar malımı ganimet olarak aldılar. Kendimi ve yeğenlerimi kurtaracak başka bir verecek de fidyem yok benim diyor. Buna malik değilim. Allah Resulü bunun üzerine buyuruyor ki Abbas diyor Mekke'den çıkarken hanımın Ümmül Fadl'a teslim ettiğin ve başıma ne geleceğini bilmiyorum. Bana bir şey olursa bu senin oğullarım Abdullah, Fadıl ve Kasem'indir dediğin altınların nerede peki diyor. Bunu deyince Abbas şaşırıyor tabi, afallıyor adeta. Sen bunları nereden biliyorsun diyor. Efendimiz buyuruyor ki bunu bana Rabbim haber verdi diyor. Efendimizin birçok haber alma mekanizması var. Bunun üzerine Abbas şehadet ederim ki gerçekten sen sadık adamsın diyor. Doğrusun ve gerçekten Allah'ın peygamberisin. Ben diyor Müslüman oluyorum. Allah'tan başka ilah yoktur ve sen de onun kulusun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sen de onun hem kulu hem elçisisin. Ve Daha sonra Müslüman oluyor ama tabii fidyeyi de ödemiş oluyor. İşte Yüce Rabbimiz bu anlamda Abbas radıyallahu anh'a Müslüman olduktan sonra diyor ki, gerçekten diyor Rabbim diyor o ayette buyurduğu gibi bana o verdiğimden çok daha fazlasını verdi. Hatta şu an diyor 20 tane kölem var. En aşağısı 20 bin dirhemle ticaret yapıyor. Yani 400 bin dirhem param oldu diyor. Hem diyor üstelik bana hacılara zemzem sunma hizmeti de Cenab-ı Hak lütfetti. Eğer diyor hele bu nimet bile benim için yeterdi. Ayette diyor vaat edilen bir tanesi gerçekleşti. Umarım ikincisi de gerçekleşir. Yani orada ve yağfir leküm. Allah sizi bağışlar. Vaadi de vardı. Umarım diyor Allah diyor bizi diyor mağfiret de eder. Yani bu efendim aynı zamanda hem dünyevi anlamda bana bu lütuflarda bulundu Allah. Umuyorum ahirette de beni bağışlananlar arasında kılacaktır diye bir ümit de besliyorum diyor Hazreti. Evet. Abbas radıyallahu anh. Evet. 71. ayet. Ve in yuridu hıyaneteke fekad hanullâhe min qablu feemkene minhum vallahu alimun hakim. Eğer onlar, o esirler yani, sana hainlik etmek isterlerse, diyelim saldınız, esirler genellikle salınırken bir daha böyle bir savaşa katılmamak üzere diye kendilerinden söz alınır. Ama diyelim ki, eğer onlar sana hainlik etmek isterlerse, bunda da şaşılacak bir şey yok diyor. Zaten onlar daha önce Allah'a da hıyanet etmişlerdir. Çünkü Allah'a söz vermişler. Elesp bezminde söz vermişler. O sözünü de yerine getirmemişler. Daha başka anlamda da sözlerini bozdukları olmuş. Yani hıyanet etmişler. Fakat Yüce Rabbimiz فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَك۪يمٌ şayet böyle bir şey yapacak olurlarsa Allah onların hakkından gelecektir yine. Yani Allah onlara karşı yine peygamberine ve müminlere imkanlar lütfedecek, fırsatlar verecek, zaferler, yardımlar lütfedecek ve onlar yine perişan olacaklardır. Vallahu alimun hakim, Allah her şeyi en iyi şekilde bilen ve hikmet sahibidir. Her şeyi sapasağlam yapandır ve asla boşluk bırakmayandır diyerek burada esasen esirlere de bu ayetlerin okunması istenerek sakın aklınızı başınıza alın. Mümin olursanız kendinizin lehine, olmadınız memleketinize döndünüz. Eğer şayet tekrar bir daha gelecek olursanız aynı sonuçla karşılaşır ve belki bir daha salınmayacak bir konumda da olabilirsiniz diyerek onlara da bir tehdit var, gizli bir tehdit var. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de endişe etme, alim ve hakim olan bir Rabbin var senin. Ona güvenip dayan ve harp hukuku gereği bunları fidye karşılığında saldığınızda da artık onlar üzerinde de çok fazla endişe içinde olma diye adeta Yüce Rabbimiz Habibi Edibini ve onun şahsında kıyamete kadar gelecek müminleri bir harp terbiyesi, savaş terbiyesi diyebileceğimiz bir hatırlatmada da bulunuyor efendim. İnşallah bir sonraki programımızda Enfal suresinin son 4 ayetini daha okuyarak bu sureyi de bitirmiş olacağız. Allah'a emanet olunuz efendim.